Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 46.
Çocukları çocuk yerine koymak şart mı? Minare ille de iple mi düzelir? Çocuklarımızı sürekli olarak çocuk yerine koymak bize doğal gelir. Halbuki biz büyükler gibi çocukların da ana baba, yetişkin ve çocuk olmak üzere üç kişisel rolleri, benlik durumları vardır. O halde bir çocuğu çocuk yerine koymak mümkün olan tek seçenek değildir. Çocuklarımızı ana baba yerine koyarak iletişimde bulunabiliriz. Yetişkin yerine koyarak iletişimde bulunabiliriz. Ya da onları çocuk yerine koyarak iletişimde bulunabiliriz. Çocuklarımızı sürekli olarak ana baba yerine koyarsak onlara ağır bir yük yüklemiş oluruz. Örneğin bir çocuğun çalışıp eve bakmasını istediğimizde ona erken olarak ana baba rolü yüklemiş oluruz. Ya da sürekli olarak günlük sıkıntılarımızı çocuklarımıza anlatıp duygusal açıdan destek olmalarını istersek yine omuzlarına ağır bir yük yüklemiş oluruz. Çocuklarımızı sürekli yetişkin yerine koyarsak duygusal açıdan gelişmelerini ketleriz. Sürekli çocuk yerine koyduğumuzda ise onları bağımlı, kendi aklına güvenemeyen, girişimciliği bastırılmış kişiler haline getiririz. O halde ne yapmalıyız? Şunu yapmalıyız. Gerek biz çocuğumuzun karşısında yerine ve zamanına uygun bir kişisel rol takınmalıyız. Gerekse zaman zaman çocuğumuzun farklı kişisel rollerine hitap etmeliyiz. Oysa bizler çoğunlukla çocuklar söz konusu olduğunda ana baba rolüne uygun davranıyoruz. Çocuklar ise her zaman çocuk yerine koyuyoruz. Gerçeği kendi başlarına test etme fırsatını onlara hiç tanımıyoruz. Neyin doğru olduğunu onlara söyleyiveriyoruz. Onları kandırmanın doğal olduğunu düşünüyoruz. Hatta bazen bunun keyfini çıkarıyoruz. Bütün bunları yapmak yerine çocuklar karşısında gerektiğinde ana baba, gerektiğinde yetişkin, gerektiğinde ise çocuk olmalı, bu üç rolümüzü kaynaştırarak kullanmalıyız. Aynı zamanda karşımızdaki çocukları da yerine göre bazen ana baba, bazen yetişkin, bazen de çocuk yerine koyabilmeliyiz. Eğer bunu becerirsek çocuklarımız karşısında otoritemiz inanın hiç sarsılmaz. Çocuklarımıza yönelik katı ana baba tavrımıza ilişkin iki örnek vermek istiyorum. Bugüne kadar anlatıla gelmiş bir halk hikayesi şöyle. Adamın biri, bu olay Nasrettin Hoca'ya atfedilir ancak orijinal hoca fıkraları arasında bulunmamaktadır. Kızına testiyi verip çeşmeye yollarken iki tokat atar. Bu durumu gören bir başkası niçin böyle davrandığını sorduğunda ise testiyi kırmasın diye tokat attım. Testiyi kırdıktan sonra tokatın ne faydası var diye cevap verir. Önemsizmiş gibi gözüken bu hikaye ya da fıkra aslında yüzyıllar boyunca insanımıza egemen olmuş bir anlayışı dile getirmektedir. Kızını dövmeyen dizini döver. Dipnot. Bu atasözümüze benzeyen atasözleri başka kültürlerde de, örneğin Fransızca'da da bulunmaktadır. Atasözünde de belirtildiği gibi burada da katı, cezalandırıcı ve yönlendirici bir ana baba tavrı sergilenmektedir. Hikayedeki bakış açısına göre eline testi verilen kız hata yapma ihtimali yüksek, beceriksiz bir varlıktır ve onun birileri tarafından sürekli yönetilmesi gereklidir. Bu şekilde tanımlanan bir insan ise giderek bu tanıma uygun davranan bir insan haline gelebilir. Bir zamanlar Avrupa'da ve yakın zamanlara kadar da bizde geçerli olan bir görüşe göre çocukların, özellikle kız çocukların yönetilmesi gerekliydi. Fenelon 1967. Dipnot. 1687'de yazdığı Kızların Eğitimi adlı kitabında Fenelon, daha çok ana baba tavrı takınmakta, eğitimlerini ele aldığı kızları ise biraz yetişkin fakat daha çok da çocuk yerine koymaktadır. Örneğin kızların bilimle uğraşmalarını ve bilim adamı olmalarını gereksiz, hatta gülünç bulmaktadır. Örneğin bir kadın evlenmeden önce babasının, evliyken kocasının, kocası öldükten sonra da oğullarının gözetim ve denetimi altında olmalıydı. Çocukları çocuk yerine koyma alışkanlığımızı dile getiren bir başka hikaye Mimar Sinan'la ilgili. Aslında aşağıda anlatılan olayın Mimar Sinan'ın başından geçtiğine dair elimizde bir kayıt yok. Bu yüzden olayın üstadla ilgili olduğunu sanmıyorum. Olayın bizim için önemli yanı hikayenin kültürümüzün bir ürünü olmasıdır. Kanımca söz konusu hikayenin asıl kahramanı Sinan değil, hikayeyi yıllarca yaşatmış olan bizim insanımızdır. Bunları dolaylı bile olsa Mimar Sinan'ı eleştirmek istemediğim için söylüyorum. Ben de herkes gibi Sinan'ın kişiliğine ve sanatına büyük hayranlık duymaktayım. Üstelik uzaktan akrabam olur. Eşim Kayserilidir. Bu yüzden olayı Sinan'ın başından geçmiş gibi değil, bir mimar başının başından geçmiş diye anlatacağım. Hikaye şöyle. Bir caminin, diyelim ki Selimiye'nin yapımı sırasında, mimar başının yanına gelen bir çocuk, "Usta, şu minare eğri," der. Bunun üzerine mimar başı, adamlarına şerefeye ip bağlayıp çekmelerini emreder. Çocuk düzeldi diyene kadar da minareyi çektirir. Bu iş bittikten sonra olayı izleyen birisi, "Mimar başı, iple çekmekle minarenin düzelmeyeceğini sen de biliyorsun. Niçin böyle yaptın?" diye sorar. Sinan ise şöyle cevap verir. "Eğer ben böyle yaptırmasaydım, bu çocuk büyüyecek ve hayatı boyunca ülkenin dört yanında Selimiye'nin bir minaresi eğridir diyecekti. Bu yüzden çektirdim." Yukarıdaki hikayede mimar başı karşısındaki çocuğu kandırmış, onun gerçeği kendi aklıyla değerlendirmeyeceğini, hatta büyüdüğü zaman bile kandırıldığını fark etmeyeceğini varsaymıştır. Kısacası mimar başı karşısındaki çocuğu çocuk yerine koymuştur. Bunu yalnızca mimar başı yapmamıştır. Bu hikayeyi söyleyen ve yaşatan bizler, günlük yaşamımızda, geçmişi oranla azalsa bile, hala çocukları çocuk yerine koymaya devam ediyoruz. Yanımıza yaklaşmayan misafir çocuklarını gönlümüzce sevebilmek için, "Gel baksana şeker vereceğim," diyoruz. Sonra da vermiyoruz. Sabahları bizi işe göndermek istemeyen çocuklarımıza, "Bakkaldan sana sakız alıp hemen döneceğim," diyoruz. Sonra da çocuklarımızın her zaman doğru söylemelerini istiyoruz. Çelişkili davrandığımızı, çocuklara kötü modeller sunduğumuzu fark ettiğimiz için de hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diyoruz. En kötüsü, çocukları yetişkin yerine koymadığımız için onları gerçeği kendi akıllarıyla araştıran ve test eden kişiler olarak yetiştirmiyoruz. Onları gerçeği ana babaya soran bağımlı çocuklar haline getiriyoruz. Sonuçta galiba benliğimizin derinliklerindeki akıl korkusunu onlara da öğretiyoruz. Çocukları çocuk yerine koymanın doğurduğu en önemli sakıncalardan birisi onların ezberciliğe itilmesidir. Şöyle ki, çocukluğumdan bu yana okullarımızdaki ezbercilikten yakınan çok kişi gördüm. Gerçekten de öğrencilerin büyük çoğunluğu kütüphanelerde ya da doğal ortamlarda bilgiyi kendileri aramak yerine derste not tutup bunları ezberlemeyi tercih ediyorlar. Bu durumun tek sorumlusu okullarımızdaki eğitim politikası değildir. Çocuk ana babalar toplumunda böyle olması doğaldır. Bir çocuk ana babalar toplumunda ana babalar çocuklardan söylediklerine inanmalarını ve onları aynen tekrarlamalarını istedikleri için çocukları gerçeği kendi akıllarını kullanarak araştırmaya teşvik etmedikleri için böyle olması doğaldır. Sürekli çocuk yerine konulan, bu yüzden de yetişkin tavrı geliştiremeyen kişiler, fiziksel gerçekle kendileri etkileşimde bulunmak yerine, gerçeği ana baba kanalıyla öğrenmeyi, yani ezberlemeyi tercih ederler. O halde çocuklarımızdaki ezberciliğin kaynağı okul değil, okul dışındaki sosyal etkileşim ortamlarıdır. Mimar başı ne yapmalıydı? Mimar başı minaresini eğri diyen çocuğu, minareyi iple çektirerek kandırmamalıydı. Kandırmak için harcadığı zamanı kanıtlar göstererek çocuğu inandırmak için harcamalıydı. Örneğin çocuğa çekülü göstermeliydi. Minareden çekül sarkıtıp eğri olmadığını ispata çalışmalıydı. Kısacası çocuğu fiziksel gerçekle yüz yüze getirmeliydi. Çocuğu yetişkin yerine koymalıydı, adam yerine koymalıydı. Annelerde ve babalarda gözlediğim önemli bir endişe var. Anneler ve babalar çocuklarını yetişkin yerine koyarlarsa otoritelerinin sarsılacağını, dizginlerini elden kaçıracaklarını düşünüyorlar. Bu anneler ve babalar kendileri ana baba rolünde, çocukları ise çocuk rolünde olduğu zaman rahat ediyorlar. Bu dengeyi bozacak her türlü ilişkiyi ise adeta bir tehdit kabul ediyorlar. Çocuklarını yetişkin yerine koydukları takdirde sahip oldukları ana baba rolünü kaybedeceklerini zannediyorlar. Oysa sahip olduğumuz ana baba rolünü bırakmaksızın çocuklarımızı yetişkin yerine koyabiliriz. Bu konuda Edison'a atfedilen bir olayı aktarmak istiyorum. Gerçekten yaşanmış mı bilmiyorum. Ancak Edison'a atfedilen bir hikaye şöyle. Edison günlerce uğraşıp bir ampul yapar. Yanında çalışan çocuğa verip üst kata göndermek ister. Fakat çocuk ampulü yere düşürüp kırar. Edison tekrar günlerce uğraşıp yeni bir ampul yapar. Yine aynı çocuğun eline verir. Arkadaşları hemen itiraz ederler. Bu sakar çocuğa nasıl olup da yine güvendiğini anlayamazlar. Edison ise şöyle der. Eğer ikinci defa ampulü eline vermeseydim, hayat boyu kendisini beceriksiz bir insan olarak düşünecekti. Kendine güvenini kaybetmesin diye verdim. Burada Edison, akılcı bir yetişkin ve koruyucu ana baba tavırlarını uygun bir şekilde bağdaştırarak kullanmıştır. Edison'un aklı, yetişkini, çocuğun geleceğini dikkate alarak koruyucu ana baba olmasını öngörmüştür. Bunun yanı sıra Edison, karşısındaki çocuğa güvendiği için de onu yetişkin yerine koymuştur. Çocukları ve gençleri kendilerine güvenilen yetişkinler yerine koyarsak, ileride güvenilir yetişkinler olmalarına katkıda bulunmuş oluruz. Tevfik Fikret bir zaman Galatasaray Lisesi'nin müdürüymüş. Bir mubassır, disiplin görevlisi, sürahiyi kırdığı gerekçesiyle bir öğrenciye ceza vermek istiyormuş. Öğrenci ise sürahiyi kırmadığını söylüyormuş. Olaya tanık olan Fikret, öğrenciye sürahiyi kırıp kırmadığını sormuş. Öğrenci ise hayır cevabını vermiş. Bunun üzerine Fikret mubassıra dönüp, "Bırakınız, kırmadığını söylüyor, demek ki kırmamış," der ve yürüyüp gider. Bunun üzerine öğrenci ağlayarak Fikret'in arkasından koşar ve "Ben kırdım," der. Bir başka gün yine bir mubassır, okul duvarına kurşun kalemle imza atan bir öğrencinin kulağına yapışmıştır. Fikret gelir, mubassıra öğrenciyi bırakmasını söyler ve cebinden bir silgi çıkararak imzayı siler. Bu olaylarda ana baba tavrı takınan mubassırlar ile çocuk yerine konulan öğrenciler arasında sonu gelmeyecek çatışmalar doğmuştu. Tevfik Fikret ise yetişkin ve ana baba rollerini uygun bir kompozisyonla bağdaştırarak davranmış, böylece hem çatışmaları çözmüş hem de öğrencilerin ileride kendilerine güvenen yetişkinler olmalarına katkıda bulunmuştu. Yukarıdaki örneklerde Edison'un ve Tevfik Fikret'in otoriteleri sarsılmamıştır. Bu iki ana baba ve yetişkin tavırlı eğitimciye gençlerin saygı duymayacaklarını, onları ciddiye almayacaklarını söyleyebilir misiniz? Emirlerin gerekçelerini açıklamak. İster aile içinde olsun, isterse bir iş yerinde olsun, emir veren kişi ana baba, kendisine emir verilen kişi ise çocuk rolünde algılanmaktadır. Üstler ile astlar ya da amirlerle memurlar arasındaki bu ana baba çocuk iletişimine yetişkin tavrı katılabilir mi? Elbette evet. Kendilerine güvenleri olmayan amirler sığındıkları katı ana baba rolünün dışına çıkamazlar. Eğer yetişkin tavrı sergilerlerse ya da şaka yaparak çocuk rolüne girerlerse otoritelerinin sarsılacağını zannederler. Oysa bir amir yerine ve zamanına uygun olacak şekilde yetişkin ya da çocuk tavrı sergilerse ve gerektiğinde de ana baba rolü oynarsa otoritesini asla kaybetmez. Bilakis astarı tarafından daha fazla benimsenir, daha fazla saygı görür. Amirlerin memurları yetişkin yerine koyarak nasıl iletişimde bulunabilecekleri konusunda bir örnek vermek istiyorum. Eğer bir amir karşısındaki memura verdiği emrin gerekçesini açıklarsa onu yetişkin yerine koymuş olur. Şekil 55'e bakalım. Şekil 55A'da bir amir karşısındaki memura yalnızca emir vermektedir. Memurun bu emri görevi olarak algılamadığını, bu yüzden de sinirlendiğini, fakat ses çıkaramadığını varsayalım. Bu sahnede amir ana baba, memur ise çocuk rolündedir. Şekil 55B'de ise bir amir memura aynı emri verdikten sonra verdiği emrin gerekçesini, mantığını açıklar ve bunun yanı sıra memurla empati kurarak "Bu görevin sizi üzdüğünü biliyorum. Ancak yapmak zorundasınız," der. İkinci sahnedeki amir, empati kurduğu için yetişkin rolünün denetiminde ana baba ve çocuk rollerini dengeli şekilde kullanmaktadır. Aynı zamanda emir veren otorite konumunu muhafaza ettiği için de yine ana baba rolünü sürdürmektedir. Bu amir, birinci amirden farklı olarak karşısındaki memuru yetişkin yerine koymaktadır. Bu amirin aynı zamanda memuru rahatlatmaya çalışarak ve onun duygularına ve düşüncelerine saygı göstererek memura ait ana baba ve çocuk benlik durumlarına mesaj gönderdiğini de düşünebiliriz. Şekil 55'te görülen iki ayrı sahnedeki memurlardan hangisinin yerinde bulunmayı tercih ederdiniz? Çeşitli mesleklere mensup kişilerle yürüttüğüm seminerlerde bu soruyu sorduğumda hemen herkes ikinci sahnedeki memurun yerinde bulunmak istediğini belirtmiştir. Bu doğaldır. Çünkü birinci sahnedeki amir yalnızca iş ile ve muhtemelen kendi otoritesiyle ilgilidir, memurun duygularıyla ilgilenmemektedir. İkinci sahnedeki amir ise işli olduğu kadar memurun duygularıyla da ilgilidir. Memuru yetişkin yerine koymaktadır, dolayısıyla memura saygı duymaktadır. Her iki sahnedeki memurların yaptıkları işler arasında fark yoktur. Fark, ikinci sahnedeki memurun yetişkin yerine konulması, kendisine değer verildiğini hissetmesidir. Karşımızdaki kişilerden yerine ve zamanına uygun, durumumuza uygun mesajlar almak isteriz. Bazı durumlarda karşınızdaki kişinin size bir ana baba tavrıyla yaklaşmasını, sizi teselli etmesini ya da size akıl vermesini isteyebilirsiniz. Fakat kişi onurunu ayakta tutmak isteyen bir memur, bir ast iseniz, amirinizin sizi çocuk yerine değil, yetişkin yerine koymasını tercih edebilirsiniz. Bu yüzden kişiler arası iletişim sırasında ihtiyacımıza uygun mesajlar vermeyi becerebilen, yani esnek davranabilen kişilerle etkileşimde bulunmayı tercih ederiz. Bu özelliklere sahip kişiler ise akıl korkusundan uzaklaşmış, empatik davranışlı kişilerdir. Çocuk ana babalar toplumunun akıl korkusu taşıyan üyeleri ancak şekil 55A'da görülen türde iletişimler sergilerler. Ana baba yetişkin ve çocuk yanları yeterince gelişmiş olan ve bunları dengeli şekilde kullanabilen empatik davranışlı kişiler ise şekil 55B'de görülen insancıl ve etkili iletişimlere yönelirler.
Ayrım sonu.